Ayrım 29. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı. Sayfa 489. Bölüm 2. Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası. Türkiye'de Nüfus, Türkiye'de Yerleşme, Türkiye'de Göçler. Türkiye'de Nüfus. Sınırları belirli bir alanda, bir ülke, bölge veya alanda, belirli bir zaman diliminde yaşayan toplam kişi sayısına nüfus denir. Sınırları belirli bu alandaki kişi sayısını tespit etmek için yapılan işleme ise nüfus sayımı denir. Cumhuriyet döneminde ülkemizde yapılan ilk nüfus sayımı 1927 yılındadır. Bu yılda Türkiye nüfusu yaklaşık olarak 13.6 milyon civarındadır. 2012 yılına gelindiğinde ise Türkiye nüfusu 75.6 milyon olmuştur. 1. Türkiye nüfusunun tarihsel gelişimi. Türkiye'de nüfus geçmişten günümüze kadar sürekli artmıştır. Nüfus artış hızında zaman zaman azalmalar meydana gelmiş olsa da toplam nüfus miktarı sürekli artmıştır. 1923-1950 arası dönem. Cumhuriyetin ilanından önce yaşanan savaşlar nedeniyle nüfus oldukça azalmıştır. Yeni kurulan ülkenin kalkınmayı gerçekleştirmek için nüfusa ihtiyaç duyması nedeniyle bu dönemde nüfusu arttırıcı politikalar uygulanmıştır. Bu politikalardan bazıları: çok çocuklu ailelerin yol vergisinden muaf tutulması, çok çocuklu ailelere maddi yardım yapılması, yurt dışından göçleri teşvik etmek için gümrük vergilerinin kaldırılması, ailelere toprak dağıtılması, aile ve çocuğu özendirici propagandaların yapılması, çok çocuklu ailelerin madalya ile ödüllendirilmesi şeklindedir. Bütün bu çalışmalara rağmen nüfus artış hızı 1940-1945 yılları arasında Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesi olan %10'a düşmüştür. Bu düşüşte etkili olan iki önemli faktörden birincisi, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi nedeniyle, erkek nüfusun silah altına alınması nedeniyle doğurganlığın azalması, ikincisi ise sağlık ve beslenme koşullarının kötü olmasından dolayı ölüm oranlarının artmasıdır. 1950-1960 arası dönem. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte tüm dünyada barış ortamının sağlanması, ülkenin ekonomik düzeyinin artması ve sağlık koşullarının iyileşmesi nedeniyle hem doğurganlık oranı artmış hem de ölüm oranları azalmıştır. Bu dönemde en yüksek nüfus artış hızı gerçekleşmiştir. 1960-1980 arası dönem. Kalkınmanın sağlanması adına nüfusun kalkınma önünde bir engel olarak görülmesi, bu dönemde nüfus artış hızının azaltılması yönündeki politikaların çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu dönemde doğum kontrol yöntemleri yaygınlaştırılmış, aile planlaması çalışmaları yapılarak nüfus artış hızı azaltılmıştır. Ayrıca bu dönemde artış gösteren kırdan kente ve ülke dışına yaşanan göçler, nüfus artış hızının azalmasında etkili olmuştur. 1980 sonrası dönem. Bu dönemin başlarında nüfusun nitelik ve nicelik özelliklerini iyileştirici politikalar uygulanmıştır. 2000 yıllara gelindiğinde ise nüfus artış hızının iyice azaldığı görülmektedir. 2000 yılından sonraki dönemde nüfus artış hızının sürekli olarak azalış göstermesi, nüfus artış hızını arttırıcı politikaların uygulanmasını gerektirmiştir. 2012 yılı TÜİK verilerine göre nüfus artış hızı %12'dir. Buna göre yıllık artışta bir önceki yıla göre %1,5'luk bir azalma gerçekleşmiştir. 2. Türkiye'de nüfus artışı. Bir yerdeki nüfus artışı iki yolla gerçekleşir. Bunlardan birincisi doğal nüfus artışıdır. Doğal artış bir yerdeki toplam doğan kişiden toplam ölen kişinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Doğal nüfus artışında göçler dikkate alınmaz. Nüfus artışından ikincisi ise bir yerdeki gerçek nüfus artışıdır. Doğum ve ölümlerdeki artış ya da azalışa göçler de eklenerek gerçek nüfus artışı elde edilir. Doğal nüfus artışı eşittir doğum eksi ölüm. Gerçek nüfus artışı eşittir, parantez içinde doğum artı göçle gelen kişi, kapa parantez, eksi, aç parantez, ölüm artı göçle giden kişi, kapa parantez. Not: bir yerde doğal nüfus artışı fazla olduğu halde toplam nüfus fazlaca artmıyorsa, o yerde dışa göçün yaşandığı, bir yerde ise doğal nüfusun artışının az olduğu halde toplam nüfus çok fazla artıyorsa, o yerde dışarıdan göçün yaşandığı söylenebilir. Bir ülkedeki nüfus artışı üzerinde doğurganlık, ölüm oranları ve göçler belirleyicidir. Cumhuriyet tarihi boyunca doğurganlığın azaldığı, ancak ölüm oranlarının arttığı dönemlerde nüfus artış hızı düşmüş, doğurganlığın arttığı, sağlık ve beslenme koşullarının iyileşmesine bağlı olarak ölümlerin azaldığı ve dışarıdan göçlerin yaşandığı dönemlerde nüfus artış hızı artmıştır. Nüfus artış hızının fazla olması bazı durumlarda olumsuz olarak nitelendirilebilen sonuçlar ortaya çıkarmakla birlikte artışın bazı sonuçları ise olumludur. Nüfus artış hızının fazla olmasının olumsuz sonuçları. Kalkınma hızı düşer, kişi başına düşen milli gelir azalır, istihdam hızı azaldığında işsizlik artar, kırdan kente göç artar, büyük şehirlerde ve kırsal kesimdeki mekansal sorunlar artar. Çevre kirliliği artar, çevre kalitesi düşer. Nüfusa bağlı yatırımlar artar, doğal kaynakların tüketimi hızlanır. Nüfus artış hızının fazla olmasının olumlu sonuçları. İşçi ücretleri ucuzlar, mal ve hizmetlere olan talep artar, vergi gelirleri artar. 3. Türkiye'de nüfusun coğrafi dağılışı. Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde fiziki ve beşeri, ekonomik faktörler birlikte etkili olmuştur. İklim, yer şekilleri, su kaynakları, toprak özellikleri nüfus dağılışı üzerinde etkili olan fiziki faktörler iken, tarım, sanayi, madencilik, ulaşım, turizm ve ticaret nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan beşeri ekonomik faaliyetlerdir. Türkiye'de sık nüfuslanmış alanlar ve sık nüfuslanma nedenleri. Bölge adı Karadeniz. Sık nüfuslanmış yerleri. Batı Karadeniz bölümü kıyı kesimi, sık nüfuslanma nedenleri madencilik ve sanayi faaliyetlerinin fazla olması. Doğu Karadeniz bölümü kıyı kesimi, sık nüfuslanma nedenleri iklim koşullarının uygun olması. Orta Karadeniz ovalık kesimi, sık nüfuslanma nedenleri verimli tarım arazilerinin varlığı, sanayi ve ticaretin gelişmiş olması, ulaşım olanaklarının gelişmiş olması. Marmara bölgesi, sık nüfuslanmış yerleri. Çatalca, Kocaeli platosu. Sık nüfuslanma nedenleri, fiziki koşulların elverişli olması, ulaşım, ticaret, sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması, sermaye birikiminin, teknolojik gelişiminin fazla olması. Marmara bölgesi, Güney Marmara, Bursa çevresi. Sık nüfuslanma nedenleri, verimli tarım arazilerinin varlığı, sanayi üretiminin gelişmişliği. Bölge adı Ege. Sık nüfuslanmış yerleri Kıyı Ege bölümü, Grabenler yöresi, Kıyı Ege içinde İzmir, Manisa, Aydın çevresi. Sık nüfuslanma nedenleri, verimli tarım alanlarının varlığı, ulaşım koşullarının gelişmişliği, liman fonksiyonu, iklimin uygun olması. Bölge adı Akdeniz. Sık nüfuslanmış yerleri Antalya Körfezi çevresi. Sık nüfuslanma nedenleri, kıyı turizminin gelişmişliği, verimli tarım alanlarının varlığı. Adana İskenderun çevresi. Sık nüfuslanma nedenleri, verimli tarım alanlarının varlığı, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişmişliği, ulaşım ağlarının sıklığı, limanların işlek olması. İç Anadolu, Ankara çevresi. İdari açıdan başkent olması, ulaşım sistemlerinin sıklığı, iş olanaklarının fazlalığı. Eskişehir çevresi. Ulaşım yollarının merkezinde yer alması, eğitim, kültür, sanat faaliyetlerinin yoğunluğu. Kayseri çevresi. Sanayi ve ulaşımın gelişmişliği. Bölge Doğu Anadolu, Malatya ve Elazığ çevresi bölgenin alçak yerleri. İklimin daha uygun olması, ulaşımın daha gelişmiş olması, verimli tarım arazilerinin daha fazla olması ve madencilik etkinlikleri. Güneydoğu Anadolu bölgesi, bölgenin kuzeyindeki dağ etekleri. İklim koşullarının daha uygun olması, su kaynaklarının bol olması. Türkiye'de seyrek nüfuslanmış alanlar ve seyrek nüfuslanma nedenleri. Bölge adı Karadeniz. Seyrek nüfuslanmış yerleri, bölgenin iç kesimleri Gümüşhane, Bayburt. Seyrek nüfuslanma nedenleri, iklim koşullarının elverişsiz olması, ekonomik etkinliklerin yetersizliği. Seyrek nüfuslanmış yerleri, Sinop ve Kastamonu çevresi. Seyrek nüfuslanma nedenleri, ulaşımın gelişmemiş olması, ekonomik gelişmenin yetersiz olması. Bölge adı Marmara. Yıldız Dağları bölümü, seyrek nüfuslanma nedenleri dağlık ve engebeli olması. Gelibolu Yarımadası, şehitlikten dolayı sit alanı olması. Biga Yarımadası, ulaşım yollarına sapa kalması. Bölge adı Ege, seyrek nüfuslanmış yerleri Menteşe yöresi. Seyrek nüfuslanma nedenleri, yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması, tarıma elverişli arazilerin azlığı. Seyrek nüfuslanmış yerleri iç Batı Anadolu, seyrek nüfuslanma nedenleri, iklim koşullarının daha elverişsiz olması, ekonomik etkinliklerin yetersiz olması. Bölge adı Akdeniz, seyrek nüfuslanmış yerleri, tekke ve taşeli platoları, seyrek nüfuslanma nedenleri, karstik arazi yapısından dolayı tarım alanlarının yetersiz olması, ulaşım olanaklarının gelişmemiş olması ve su kaynaklarına erişimin zor olması. Toroslar kuşağı, dağlık ve engebeli arazi yapısı, iklimin elverişsiz olması ve ulaşımın gelişmemesi. Akdeniz göller yöresi, kuraklığın artması, yağışların azalması, kış sıcaklık ortalamalarının düşük olması. Bölge adı İç Anadolu, seyrek nüfuslanmış yerleri Sivas çevresi, seyrek nüfuslanma nedenleri, yer şekillerinin engebeli olması, kış sıcaklık ortalamalarının düşük olması. Seyrek nüfuslanmış yerleri Tuz Gölü çevresi, seyrek nüfuslanma nedenleri, kuraklık şiddetinin fazla olması, yağış azlığı, arazinin tarıma elverişli olmaması. Bölge adı Doğu Anadolu, seyrek nüfuslanmış yerleri, bölgenin yüksek yerleri, Hakkari, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars çevresi. Seyrek nüfuslanma nedenleri, yer şekillerinin eğimli ve engebeli olması, kış sıcaklık ortalamalarının düşük, yazların bazı yörelerde yağışlı geçmesi. Güneydoğu Anadolu, seyrek nüfuslanmış yerleri, bölgenin güneyindeki alçak sahalar. Seyrek nüfuslanma nedenleri, sıcaklıkların aşırı yüksek olması, su kaynaklarına erişimin zor olması. 4. Türkiye'de nüfus yoğunlukları. Sınırları belirli bir alanda yaşayan kişilerin bir takım ölçütlere göre belirlenen arazilere oranı ile nüfus yoğunlukları ortaya çıkar. Bunlar aritmetik nüfus yoğunluğu, fizyolojik nüfus yoğunluğu ve tarımsal nüfus yoğunluğudur. A. Aritmetik nüfus yoğunluğu. Sınırları belirli bir ülke, bölge veya alanda yaşayan toplam kişi sayısının o ülke, bölge veya alanın toplam yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilen yoğunluktur. Türkiye'nin 2012 yılı aritmetik nüfus yoğunluğu 98 kişi bölü kilometre karedir. Nüfusun fazla olmasının yanında yüz ölçümü küçük olması nedeniyle aritmetik yoğunluğun en fazla olduğu bölge Marmara'dır. B. Fizyolojik nüfus yoğunluğu. Bir ülke, bölge veya alanda yaşayan toplam kişi sayısının o ülke, bölge veya alandaki toplam tarım arazisine bölünmesiyle elde edilen yoğunluktur. Türkiye'nin 2009 yılı fizyolojik nüfus yoğunluğu 283 kişi bölü kilometre karedir. Eğim ve engebenin fazla olduğu yerlerde veya yer şekillerinin sade olduğu halde toplam nüfusun çok fazla olduğu yerlerde fizyolojik nüfus yoğunluğu fazladır. C. Tarımsal nüfus yoğunluğu. Bir ülke, bölge veya alanda tarımla uğraşan nüfus miktarının o ülke, bölge veya alandaki toplam tarım arazisine bölünmesiyle elde edilen yoğunluktur. Yer şekillerinin eğimli ve engebeli olduğu yerlerde tarım arazileri az olduğundan tarımsal nüfus yoğunluğu fazla iken, yer şekillerinin sade olduğu yerlerde tarım arazileri geniş olduğundan tarımsal nüfus yoğunluğu azdır. Ülkemizde Karadeniz ve Doğu Anadolu'da tarım arazileri az olduğundan tarımsal nüfus yoğunluğu fazla iken, İç Anadolu'da tarım arazileri geniş olduğundan tarımsal nüfus yoğunluğu azdır. 5. Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri. A. Nüfusun yaş, cinsiyet gruplarına dağılımı. Bir ülkede yaşayan 0-14 yaş grubundaki kişiler çocuk nüfus, 15-64 yaş grubundaki kişiler yetişkin nüfus ve 65 yaş üzerindeki kişiler yaşlı nüfus olarak nitelendirilir. Yaş grubu 0-14, toplam nüfusu oranı %24.9, nüfus sayısı 18.857.179. Yaş grubu 15-64, toplam nüfusu oranı %67.6, nüfus sayısı 51.088.202. Yaş grubu 65+, toplam nüfusu oranı %7.5, nüfus sayısı 5.682.003. Türkiye nüfusunun yaş özellikleri şunlardır. Genç nüfus oranı fazladır. Son yıllarda doğurganlık oranının azalmasına bağlı olarak genç nüfus oranı azalmaktadır. Ancak hala gelişmiş ülkelerden yüksektir. Ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak 65 yaş üzerindeki nüfus oranı artmaktadır. Doğurganlık oranının düşmesi ve ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak ortanca yaş yükselmektedir. 15-64 yaş grubundaki kişilerin 0-14 ve 65 yaş üzerindeki nüfus oranı ile bulunan bağımlı nüfus yüksektir. Türkiye nüfusunun cinsiyet özellikleri şunlardır. Erkeklerin oranı kadınlardan fazladır. Nüfusun %50.2'si erkek iken %48.8'i kadındır. Bu orana göre Türkiye'de erkekler kadınlardan 341 bin kişi daha fazladır. Genellikle göç alan yerlerde erkek nüfus, göç veren yerlerde kadın nüfus daha fazladır. Yukarıda Türkiye'nin 2010 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. Piramitteki verilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 2012 ÖMSS İŞT-1/list. A. Toplam nüfus miktarına, B. Nüfusun yaş ortalamasına, C. Yıllık nüfus artış miktarına, D. Kadın ve erkek nüfus arasındaki farka, E. 0-4 yaş grubundakilerin 15-19 yaş grubundakileri oranına. B. Nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı. 14-65 yaş arasında bulunan kişilere çalışma çağındaki nüfus denir. Ancak çalışma çağındaki nüfusun tamamı iş gücüne katılmaz. Çalışma çağında olan ve bir işte istihdam edilen nüfusa aktif nüfus denir. Ülkemizde çalışma çağındaki nüfus 2012 yılında 51 milyondur. Ancak bu kişilerin ancak %46.2'si yani 23 milyonu iş gücüne katılmaktadır. Erkeklerin iş gücüne katılım oranı kadınlardan daha yüksektir. Ekonomik faaliyetler birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere üçe ayrılır. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi faaliyetlerde çalışanlar birincil, primer faaliyet grubunda yer alır. Ham maddenin işlendiği, mamul ve yarı mamul malların elde edildiği atölye veya ahır sanayide çalışanlar ikincil, sekonder faaliyet grubunda yer alır. Ulaşım ve haberleşme, eğitim ve sağlık, bankacılık ve finans, sigortacılık, eğlence, dinlence ve serbest zaman geçirme mekanları ve turizm gibi faaliyetlerde çalışan kişiler ise üçüncül, tersiyer ekonomik faaliyet grubunda yer alır. Türkiye'de 1970'li yıllarda nüfusun %70'i tarım sektöründe çalışmaktayken günümüzde nüfusun yaklaşık %24'ü tarım sektöründe çalışmaktadır. Hizmet sektöründe çalışanların oranı yaklaşık %50 iken sanayi sektöründe çalışanların oranı %26 civarındadır. C. Türkiye nüfusunun eğitim durumu. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan ekonomik gelişmeler okur yazar oranının sürekli olarak artmasına neden olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun yaklaşık %25'i okur yazar iken günümüzde nüfusun yaklaşık %96'sı okur yazardır. Ancak okur yazar nüfus oranı bölgeden bölgeye ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Örneğin erkeklerdeki okuma yazma oranı günümüzde %98 iken kadınlardaki okuma yazma oranı %92'dir. Yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki okuma yazma oranı düşükken Marmara, Ege ve İç Anadolu'da okuma yazma oranı yüksektir. D. Türkiye'de nüfusun kır ve kent durumu. Ülkemizde ikamet eden kişi sayısının 10 binin üzerinde olduğu yerleşim birimleri kent olarak kabul edilmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca kentleşme oranı sürekli olarak artmışken kır oranı sürekli azalmıştır. 1980'li yıllarda kentte yaşayan kişi sayısı kırda yaşayan kişi sayısına eşit olmuştur. Bu tarihten sonra ise kentlerde yaşayan kişi sayısı daha fazla olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun %75'i kırsal kesimde, %25'i kentlerde yaşamaktayken, günümüzde nüfusun %77'si kentlerde, %23'ü kırsal kesimde yaşamaktadır. Ancak kentleşme oranı bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Örneğin Doğu Anadolu ve Karadeniz'de kentleşme oranı düşükken, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da kentleşme oranı yüksektir. Türkiye'de yerleşme. Ülkemizin üzerinde bulunduğu Anadolu Yarımadası doğal koşulların elverişli olması nedeniyle tarih boyunca yerleşim yeri olarak seçilmiş ve ikamet edilmiştir. Anadolu'nun tarih boyunca yerleşim yeri olarak seçilmesinde iklimin ılıman olması, tarıma uygun akarsu vadileri ve ovaların bulunması, jeopolitik konumun sağladığı avantajlar gelmektedir. Türkiye'de yerleşmenin dağılışını etkileyen fiziki ve beşeri ekonomik faaliyetler şunlardır. Yerleşmenin dağılışını etkileyen fiziki faktörler. İklim, yer şekilleri, toprak verimi, su kaynakları, bitki örtüsü. Yerleşmenin dağılışını etkileyen beşeri ekonomik faktörler. Tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, maden ve enerji kaynakları. Türkiye'deki yerleşmeler kır ve kent olmak üzere ikiye ayrılır. Burada bir tablo var. Tablonun en tepesinde bir kutu Türkiye'deki yerleşmeler. O kutudan iki tane çıkış yapılıyor. Soldaki çıkış. Kent yerleşmeleri. Büyüklüklerine göre kentler, küçük orta büyük metropol. Ekonomik fonksiyonuna göre kentler, tarım, sanayi, ticaret, liman, maden. Kültürel fonksiyonuna göre kentler, üniversite kentleri. İdari fonksiyonuna göre kentler, başkentler. İkinci kutu, kır yerleşmeleri şeklinde. Kır yerleşmeleri de ikiye ayrılıyor. Buna göre, birinci kutuda dokusuna göre kır yerleşmeleri var, toplu ve dağınık. İkinci kutu, köy yerleşmeleri ve köy altı yerleşmeleri. Buradan da iki ayrı kutuya çıkış yapılıp, kalıcı köy altı yerleşmeleri, mahalle, mezra, çiftlik, divan ve ikinci kutuda da geçici köy altı yerleşmeleri, yayla, ağıl, dam, kom ve ova. Kır yerleşmeleri. Hakim ekonomik faaliyetin tarım ve hayvancılık olduğu, işbirliğinin ve birincil ilişkilerin görüldüğü az nüfuslu yerleşim biçimlerine kır yerleşmeleri denir. Kır yerleşmelerinin en büyüğü köylerdir. Köyler 442 sayılı köy kanununa göre nüfusu 2000'den az olan yerleşmelerdir. İdari yöneticisi muhtardır. Köy idari sınırı içinde köy altı yerleşmeleri bulunur. Köy altı yerleşmeleri. İdari açıdan köye bağlı olan yılın bir bölümünde veya tamamında ikamet edilen yerleşim biçimleridir. Köy altı yerleşmelerin meydana gelmesinde etkili faktörler, tarım arazilerinin parçalı ve birbirinden uzak olması, hayvanları otlatma gereksinimi, otlatılan hayvanlara barınak sağlama gereği, aileler arasında anlaşmazlıklar, büyük ailelerden ayrılan ailelerin ayrı yaşama istekleri şeklindedir. Mezra yerleşmeleri Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılık ve tarımla uğraşılan 5-10 haneden oluşan yerleşmelerdir. Çiftlik yerleşmeleri daha çok Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde birkaç evden oluşan geniş düzlüklere sahip yörelerde daha çok hayvancılıkla uğraşılan yerleşmelerdir. Yayla yerleşmeleri daha çok Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yazın hayvan otlatmak için sürülerle birlikte gidilen yerleşmelerdir. Son dönemlerde Akdeniz bölgesinde yaylalardan dinlenme ve tatil amacıyla da yaranılmakta, Doğu Karadeniz bölümünde yayla turizmi giderek gelişmektedir. Kom, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde hayvancılıkla uğraşılan geçici yerleşmelerdir. Divan, Batı Karadeniz bölümünde yaygın olan birbirinden uzak küçük mahalleler halinde olan sürekli yerleşmelerdendir. Dalyan, denizde yapılan kültür balıkçılığı yerleşmeleridir. Ege kıyılarında yaygındır. Toplu ve dağınık yerleşmeler. Kırsal kesimdeki yerleşmeler yerleşme dokularına göre toplu ve dağınık yerleşmeler halindedirler. Evlerin bir arada bulunduğu yerleşmelere toplu yerleşmeler, evlerin birbirinden uzak olduğu yerleşmelere dağınık yerleşmeler denir. Dağınık yerleşmeler. Karadeniz bölgesinde yaygındır. Evler birbirine uzaktır. Arazinin engebeli olmasına bağlı olarak tarım alanlarının yamaçlarda küçük parçalar halinde olması, su kaynaklarının bol olmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca ulaşımın zor olması da dağınık yerleşmelerin ortaya çıkmalarının nedenlerindendir. Toplu yerleşmeler. Yer şekillerinin sade olduğu geniş tarım arazisine sahip bölgelerde İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi yaygındır. Evler birbirine yakındır. Geniş düzlüklerin yer alması, su kaynaklarının yetersiz olması, ulaşımın kolay sağlanması toplu yerleşmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kırsal konutlarda kullanılan malzemeler. Taş. Akdeniz bölgesinde karstik araziden dolayı, Nevşehir, Mardin ve Erzurum çevresinde volkanik araziden dolayı mesken yapımında taş kullanıldığından taş evler yaygındır. Kerpiç, kuraklığın fazla olduğu karasal iklim bölgelerinde toprağın doğal bir tutturucu ile saman, ot ve benzerleri birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesine kerpiç denir. Kerpiç evler kışın düşük sıcaklığa sahip bu alanlarda ısıtıcı, yazın ise serinletici etki yapar. İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun bazı yerleri ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır. Ahşap, yıllık yağış miktarının fazla orman örtüsünün gür olduğu Karadeniz bölgesinde ahşap evler yaygındır. 2. Kent yerleşmeleri. Nüfusu 10.000'den fazla olan ekonomik faaliyetleri tarım dışı olduğu, mesleki uzmanlaşma, branşlaşma ve iş bölümünün gelişmiş olduğu yerleşim biçimleridir. Türkiye'de kentleşme oranı günümüzde %77 civarındadır. Kentleşmenin en fazla olduğu bölge Marmara, en az olduğu bölge Karadeniz'dir. Kentleri kırsal kesimden ayıran en önemli faktör fonksiyonlarıdır. Kentlerde fonksiyonların belirginleşmesi gelişmelerinin nedenini oluşturur. Ülkemizde başlıca fonksiyonlar ve örnek kentleri şunlardır. Tarım kentleri. Ekonomik faaliyet olarak tarım ön plandadır. Ülkemizde hemen her bölgede tarım kentlerine rastlanılabilir. Rize, Yozgat, Amasya, Adıyaman, Niğde, Nevşehir, Aydın, Kilis, Tarsus ve Ödemiş gibi. Bu kentlerdeki tarımsal üretim tarıma dayalı sanayiyi de geliştirmiştir. Sanayi kentleri. Sanayi üretiminin başladığı ve çalışanların ekonomik faaliyet kollarına dağılımında sanayinin ön planda olduğu kentlerdir. İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Karabük, Kırıkkale, İskenderun, Ereğli gibi. Madencilik kentleri. Gelişmelerinde kentte bulunan bir maden ve bu madenin işletilmesi etkili olmuştur. Zonguldak, Batman, Seydişehir, Soma, Elbistan, Divriği, Murgul gibi kentler maden kentlerine örnektir. Turizm kentleri. Gerek doğal gerekse beşeri faktörlere bağlı olarak turistik çekiciliği olan yerlerin nüfuslanmasıyla oluşan kentlerdir. Muğla, Antalya, Çeşme, Van gibi kentler örnektir. Liman kentleri. Deniz ulaşımı ile kara ulaşımının kesiştiği yerlerde gelişen şehirlerdir. Bu şehirlerin büyümesinde limanların art bölgesinin gelişmesinin etkisi büyüktür. İstanbul, Trabzon, Samsun, İzmir, Mersin gibi kentler örnektir. Ticaret kentleri. Mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı işlek yollar üzerinde bulunan kentlerdir. Ticaret fonksiyonu az ya da çok hemen her kentte vardır. İstanbul, İzmir, Kayseri, Gaziantep gibi kentler örnektir. Hızlı kentleşmenin beraberinde getirdiği sorunlar. Kırdan kenti olan yoğun göç sonucunda kentlerde bir takım değişimler meydana gelir. Bu değişimlere göçün mekansal etkileri denir. Kentlerde meydana gelen belli başlı mekansal değişimler şunlardır. Konut yetersizliği, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme, trafik sorunları, gürültü ve görüntü kirliliği, suç oranlarında artış, işsizlik, tarım alanlarının azalması ve tarımsal üretimin düşmesi, eğitim, sağlık gibi altyapı hizmetlerinin aksaması, sanayi tesislerinin kent içinde kalması. Türkiye'de göçler. İnsanların sürekli ikamet ettikleri yerlerden başka yerlere gitmelerine göç denir. Ülkemizde göçler en önemli nüfus hareketidir. Göçlerin bir kısmı gönüllü iken bir kısmı zorunludur. Göç eden nüfusun göç ettiği yerde kalma süresi bakımından ise göçler daimi ve mevsimlik olmak üzere ikiye ayrılır. Türkiye'de göçler. Üç kola ayrılıyor. Birinci kol, süre bakımından göçler. Buradan bir ok daha mevsimlik göç, bir ok daha daimi göç. İkinci kutu, gidilen yer bakımından göçler. İç göç ve dış göç olarak ikiye ayrılıyor. Üçüncü kutu, yapılma şekli bakımından göçler. Buradan çıkış, zorunlu göç, mübadele göçü. Bir kutuya daha çıkıp, gönüllü göç, beyin göçü. İç göçler. Ülke sınırları içinde gerçekleşen göçlerdir. Kırdan kente, kentten kente, kentten kıra ve kırdan kıra olmak üzere dört farklı şekilde gerçekleşmektedir. İç göçleri temelinde ekonomik sıkıntılar yatmaktadır. Mevsimlik ve sürekli olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. İç göçün nedenleri şunlardır. Hızlı nüfus artışı, tarımda makine kullanımının artması, tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması, doğal afetlerin yaşanması, kuraklık, erozyon gibi nedenlerle tarımsal üretimin azalması, kan davası ve terör olayları, kırsal kesimdeki altyapı hizmetlerinin yetersizliği, kent yaşamının çekiciliği ve daha iyi şartlarda yaşama isteği, kentlerde eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin gelişmişliği ve bunlardan yararlanma isteği. Kırdan kente doğru olan bu göç hareketinin engellenmesi için alınması gereken başlıca önlemler şunlardır. Kırsal kesimdeki nüfus artış hızını azaltmak veya nüfus artış hızından daha fazla istihdam yaratmak. Tarımı ve hayvancılığı geliştirmek. Ham maddesi tarıma dayalı olan endüstri kuruluşlarının kırsal kesime kaydırmak. Üreticilere kredi desteği sağlamak. Kırsal kesimde terör ve kan davalarından dolayı yaşanan güvenlik problemlerini çözmek. Göç eden nüfusun özellikleri şunlardır. Göçe katılanların çok büyük bir bölümü 14-65 yaş arasında erkeklerdir. Göçe katılanların büyük bir bölümünün eğitim seviyesi düşüktür. Göç eden nüfusun çoğu vasıfsızdır. Göç edenler genellikle doğu bölgelerden gelmektedir. Göç edenlerin büyük bir bölümü ekonomik nedenlerden dolayı göç etmektedir. Kentten kente göç edenler kırdan kente göç edenlerden daha fazladır. Mevsimlik göçler. Türkiye'de mevsimlik göçler turizm ve tarım etkinliklerinden dolayı yaşanmaktadır. Ege ve Antalya bölümü kıyıları özellikle yaz aylarında turizm etkinliklerine bağlı yoğun işçi göçü almaktadır. Karadeniz'de daha çok çay ve fındık, İç Anadolu'da nohut ve mercimek, Akdeniz'de mısır ve pamuk hasat dönemlerinde göçler artmaktadır. 2. Dış göçler. ülkeler arasında yapılan nüfus hareketine dış göç denir. Dış göçlerin bir kısmı kişilerin kendi isteğiyle gerçekleşirken, bir kısmı ise zorunlu olarak gerçekleşmektedir. Lozan Anlaşması'ndan sonra çok sayıda Türk Yunanistan'a göç ederek ülkemize gelmiştir. Ayrıca Batı Trakya'daki Bulgaristan baskısından kaçan çok sayıda Türk 1980-1990 arasında ülkemize gelmiştir. 2011 yılında Suriye'de patlak veren karışıklıklar nedeniyle çok sayıda Suriyeli ülkemize sığınmıştır. 1960'lardan sonra Batı Avrupa ülkeleri, Rusya, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine çok sayıda kişi iş amaçlı göç etmiştir. Beyin göçleri. Eğitim seviyesi yüksek kişilerin eğitimlerinin düzeyinde iş bulamadıklarından dolayı bu tür imkanları olan ülkelere yaptıkları göçe beyin göçü denir. Ülkemiz beyin göçü alan ve veren bir ülkedir. 29. ayrımın sonu, sayfa 503.